Selam Hande.
Selam Hakan, nasılsın?
İyi, sen ne yapıyorsun?
Ben de iyiyim. Koşturmaca.
Evet, koşturmaca. Back to school öncesi
Evet, biz de
artık.
Back to School yaptık. Küçük bir ara vermiştik sevgili dinleyiciler ama bizim de tatil hakkımızdı diye söylemek
Evet.
isterim. O
Evet.
yüzden ufak bir mola aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Evet. Eğitimle geri dönüyoruz.
Eğitim
Eğitim
şartı.
şartı.
Cem Yılmaz bunu demeseydi ne olacaktı acaba?
Evet, ne olacak? Bu bölüm biraz şey, uzun zamandır zaten konuştuğumuz ara ara ama bunu bir bölümleştirmediğimiz aslında. Bölümleştirsek ne güzel olur dediğimiz bir bölüm olacak, oluyor. Biraz şey aslında, yıllardır konuştuğumuz işte üniversiteler ve akademik hayat aslında iş dünyasını yeterince besliyor mu veya iş dünyasındaki beklentiler neler? Onu karşılıyor mu vesaire falan. Biraz buralara girelim dedik aslında. Çünkü hep şeyde bir sorun. Özellikle hani kurumsal dünyaya yeni giren genç mezunların yaşadığı en büyük dertlerden biri böyle bir sudan çıkmış balığa
Evet.
dönmüş olmaları. Hep yani biz
Bizim
çalışırken de
dönemimizde de öyleydi.
yaşadık. Evet ve yeni gelenler de sonra hep bu şeyi yaşar. Şeyler biraz hep bir şey mevzusu vardır ya işte üniversite işte birinci ikinci sınıfta işte zorunlu stajlar veya stajlar bunlar çok faydalı falan. Çok da hani aşırı faydalı oluyor mu olmuyor mu o dönem onları da hani şey hala hani görüyorum işte zorunlu stajlar var. O 10 sene 20 sene önceki üniversitelerin zorunlu stajları hala devam ediyor falan ama yani ne kadar entegre oluyor bilmiyoruz. Aslında bugün konuşmak istediğimiz şey şu. Son dönemde işte yapay zeka konuşuyoruz, işte çok farklı teknolojiler konuşuyoruz vesaire hani gibi gibi birçok sektör
ChatGPT işimizi elimizden alacak mı?
elimizden alacak mı? Bir sürü şey konuşuyoruz yani ve şunu aslında fark ettik bir yandan gıdadan işte teknolojiye, yapay zekaya, farklı farklı sektörlere, ulaşıma, lojistiğe her yerde bir şeyler değişti, gelişti. Ama eğitimde
Akademi değişmedi.
nedense akademide bir şeyler değişmedi. Yani online eğitimler vesaire falan evet var ama online eğitim dediğimiz şey de işte şey bir tane hani şey video izlemek veya işte karşılıklı konuşmaktan ibaret. Yani son herhalde yüzlerce yıldır aslında eğitim sisteminin mantığı aynı. Bir otorite, öğretmen, hoca öğrencilere bir şey anlatıyor.
Oraya gelelim çünkü eğitim teknolojileri de gelişiyor. Hani biraz ondan da
Doğru.
bahsetmiş oluruz ama
Doğru ama.
esas ben müsaadenle bu
Estağfurullah.
hezeyanımı
Evet.
artık bağırmak istiyorum.
Evet.
O da şu, eğitim sistemi, bu arada tüm dünyada böyle, eğitim sistemi endüstri devrimi ve endüstri dönemine göre yapılmış olan bir eğitim sistemi.
Evet.
Fakat şu an içerisinde bulunduğumuz dönem her ne kadar ilan edilmemiş olsa da bir teknoloji dönemi. Bu yüzden de eğitim çıktılarıyla iş hayatının beklentileri, gerektirdikleri ve insanları daha ileriye götürecek şeyler örtüşmüyor. Şimdi birinci bence en temeldeki problem bu. Hani kurumsal eğitimler veren birisi olarak da bunu söylüyorum. Üniversitedeki hocalarla da böyle aralarda yaptığım görüşmeler neticesinde de bunu hani gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Fakat burada esas değinmemiz gereken şeylerden bir tanesi de şu, belki işte senin söylediğin şeyi baz alarak eğitim teknolojileri de gelişiyor. Yani özellikle online eğitimde vesaire de hani bunları bir yandan söyleyebiliriz ama bunu şeyde okumuştum ben. Yani ChatGPT ile beraber ya da üretken yapay zeka ile belki öyle söylesek daha doğru olur. Hani ChatGPT şu an bunun en öne çıkan ürünü olduğu için genellikle hani kolayımıza da geldiği için bunu söylüyoruz ama buradaki esas anlatmak istediğimiz şey üretken yapay zeka. Ve üretken yapay zeka aslında senin için pek çok bilgiyi derleyip tasarlayıp sana kolay hazmedebileceğin şekilde. Mesela ben bazen şöyle soruyorum, kuantum fiziği. 10 yaşındaki bir çocuğa kuantum fiziğini anlatır gibi anlat
Aynen
bana.
öyle. Aynen
Ve bu
öyle.
benim için hani irdelemesi ve anlaması daha kolay bir hale dönüşebiliyor. Şimdi bunu bir akademisyenin tweet böyle bir flood'ında okumuştum. İlk ChatGPT deneyiminden sonra yazdığını ve şunu demişti. Yani artık bilgiye erişim diye bir problem yok. O yüzden biz akademisyenlere düşen aslında hikaye anlatıcılığı. Yani bunları nasıl anlattığımız ve bu çocuklara bunları nasıl öğrettiğimiz. Öğretmek ve okumak ayrı şeyler ya, okumak, anlamak, hı-hı, irdelemek, hı-hı, sorgulamak, şüphe duymak, daha fazla araştırmak falan. Öğrenmek dediğimiz böyle bir süreç. Ben inanılmaz saygı duymuştum ve yani ne kadar güzel yorumlamış bu konuyu diye düşünmüştüm. Şimdi birincisi o, ikincisi bence müfredat. Kesinlikle müfredat.
Müfredat zaten. Bütün yani dünyada bu arada, sadece Türkiye'de değil.
Tabii tabii, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada işte endüstri dönemine göre yapılıyor. Yani ben endüstri mühendisiyim ve bizim aslında zaten yetiştirilme amacımız bu. Fabrikada çalışmak, ama şu an hangi ekonomistin ya da işte hangi insan şeyini okusanız aslında fabrikaya dayalı bir sistem değil. Teknoloji üretmeye, işte yenilikçi bir şeyler üretmeye, belki katma tarıma değerli, dayalı, katma değerli ürünler, tarıma tekrar dönmek vesaire, bir sürü şeyden bahsedebiliriz. Bunların hiçbirinde fabrika ile zengin olmak ya da fabrika ile bir ülkenin kalkınması diye bir şeyden bahsedilmiyor. Bu ne demek? Ben çöp müyüm? Yani bu eğitimi aldığım için. Hayır. Yıllar içerisinde üstüne başka şeyler koyduğum için başka şeyler yapabiliyorum. Endüstri mühendisinin core şeyini al, etrafına başka modüllerle ben 2008 mezunuyum. Ve bizim çoğu arkadaşımız teknoloji şirketlerinde çalışıyor aslında. Çünkü o zaman o yavaş yavaş gündeme gelmeye başlamıştı. Bu evrilebilen bir şey. Ama bunu akademide alsaydık, kendi adıma hani direkt örneklendireyim, bambaşka bir şey olabilirdi. Ya da sadece mezun olurken P&G, Unilever, Coca-Cola ve Ankara'da okuyan herkes gibi Aselsan, Havelsan, Tayi dışında alternatiflerimiz olabildiği bize sunulabilirdi. Şimdi genç arkadaşlar diyecek ki köy, mağarada mı yaşıyordun Hande? Yani hiç LinkedIn yoktu arkadaşlar. Yani LinkedIn yoktu.
Zinc vardı. Zinc vardı, hatırlıyor musun?
Şey vardı, yonca vardı, Zuka vardı. Yani boomer konuşuyoruz, kusura bakmayın, ama bizim gerçekten mezun olduğumuz ve okuduğumuz dönemde hani insanlar ne iş yapıyor, böyle işte Swipeline'daki işte girişimci talkları ya da YouTube'da herhangi bir şey açtığın zaman ya da böyle podcast, böyle bir şey yoktu. Yani genelde işte arkadaşımızın, işte aile dostumuzun bilmem nesi, bilmem
nerede bir şey yapacak da öğreneceğiz
falan, gönderelim mi falan gibi bir yerdeydi. Keşke daha farklı dünyaların olduğu bize söylenseydi. Yani illa üretim planlama, malzeme planlama, stok, lojistik dışında bir dünya olduğu bana gösterilseydi mesela. Diye düşünüyorum. Yani, sen ne diyorsun?
Evet, o dönemin dinamikleri öyleydi. Şeydi, evet. Zaten ama biz hani sosyal medya, ama bu sayede de bir yandan sosyal medyanın ilk çıkışını yakalayıp zaten oradan tırnak içinde para kazanmaya başlayabilen de hani insanlardan olduğumuz için bunun avantajını kullandık aslında baktığın zaman. Ama geçenlerde bir LinkedIn'de okumuş olabilirim. LinkedIn artık bir çöplüğe döndü, kusura bakmasın LinkedIn severler ama.
Gerçekten inanılmaz toksik.
Ama geçen sanırım LinkedIn'de gördüm bunu, tam emin değilim ama biri şey demişti, artık birinin CV'sine bakarken demişti, yabancı biri, tam hatırlamıyorum. O CV'de üniversite diplomasının benim için tek bir önemi var. O da bir commitment'la 4 sene boyunca bir yere kendini verebilmiş ve oradan mezun olabilmiş olması. Bu kadar diyordu.
Yani Türkiye'deki İK İK yöneticilerine, çalışanlarına bir anonstur bu diyelim.
Yani o kadar hoşuma gitti ki. Yani şey diyor, çünkü yani bizim yaptığımız iş, bir teknoloji şirketiyle alakalı biriydi sanırım. Bizim yaptığımız işte zaten aynısını ben de yaşıyorum. Ben de hiçbir CV'ye şu an bakarken hani nereden mezun oldu gerçekten umurumda değil şeyde. Ve çünkü günün sonunda yapılan işler bazı sektörler evet çok daha teknoloji odaklı vesaire falan da zaten hani akademik dünyanın çok ilerisinde olmak zorunda olan işler. Evet, katılıyorum ama birçok aslında skill set de, yetenek seti de aslında o üniversitelerde artık, yani üniversitenin en büyük özelliği, ben bu arkadaşın söylediğine bir kademe daha katayım. Problem çözme yeteneği veriyor. Evet. Çok net bir
İlişki
özellikle
yönetimi.
Bir
bence ilişki yönetimi de var.
Doğru.
Özellikle de, çok özür dilerim böldüm, farklı bir şehirde yani sen kendin farklı bir şehre gidiyorsan, oraya bir işte yepyeni bir dünyaya geçiyorsun. Başka insanlar işte çözmek zorunda olduğun bu arada. Yani
survival biraz hayatta kalabilme şeyi de var.
Aynen öyle. Ya da ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Ankaralıyım. Ankara'da okudum. Ama hep etrafımda o zamana kadarki bütün insanlar Ankaralıydı. İşte hı-hı, üniversitede başka şehirlerden bir sürü insanla tanıştım. Ha diyeceksin ki yani tatilde de tanışabilirdin. Evet ama orada farklı böyle işte sürekli bir şeyler paylaşıyorsun, ne diyorsun, beraber çalışıyorsun. Farklı okullardan, kültürlerden, disiplinlerden gelmişsin. Şey yani insan ilişkisi, ondan sonra ne bileyim yöresel ilişkiler de diyebilirsin bunu. Ha işte şuralılar şöyle oluyor, şunlar şöyle. Bazı çıkarımlar doğru ya da yanlış. Yani daha farklı bir yani dünyan genişliyor. Yani normal üniversitedeki eğitimden haricinde ciddi bir kültürel anlamda dünyan çok gelişiyor. Bence üniversitenin en güzel kattığı şeylerden bir tanesi bu.
Ya evet, olabilir. Yani özellikle iyi bir üniversitedeysen, bu arada bir yandan da hani çok şey olarak o kültürü çok oturmamış bir üniversitedeysen de bu arada o da külfet bir yandan.
Doğru.
Ve hani ve dolayısıyla hani orada biraz da belki şeye de bakmak gerekiyor. Yani bu arada bugün okuduğum bir haberde de biraz üzüldüm gerçekten, son ekonomik durumlar vesaire biraz öyle, ama eskiden şimdi tam bir yandan da biz bu bölümü kaydederken aslında işte üniversite tercihleri yapılmış, bölümler belli olmuş vesaire ve öğrenciler başka bir şehre gidiyorlarsa aslında ev kiralama vesaire süreçlerinde olduğu bir dönem. Ve şey bu dönem bu şey ilk defa İstanbul'da özellikle mesela şey konuşulduğunu söylüyor gayrimenkul uzmanları. Yani artık ev kiralamadan oda kiralamaya geçilmişti. Oda kiralamadan şu an ranza kiralamaya geçildi diye. Hani odaların içindeki ranzaların aylık belli bir meblağ karşılığında kiralandı. Biraz hani
yurt bir nevi sistemini, evler yurta dönüyor.
Evet, evler yurta dönüyor gibi bir sistemde vesaire falan. Dolayısıyla çok daha zor bir dünya bekliyor aslında. Hani öğrenci arkadaşları şeyde. Evet, çok zor. Ama bir yandan da şeyin de çok rahat kullanılabileceği bir dönem. Bir ekran erişimi varsa ve bir internet erişimi varsa aslında okunan bölümden bağımsız herhangi bir şeyin YouTube üzerinden çok rahat öğrenilebileceği bir dönemdeyiz ya. Ben her gün yani o kadar fazla şey öğreniyorum ki YouTube'da, herhangi bir işte işimle alakalı da şeyler var bu arada, teknoloji tarafında vesaire, zaten hani böyle bazı şeylerin eğitimini alamıyoruz zaten şeyde, ama bir yandan da hani ya mesela daha önceki bölümlerde belki bir yerde söylemiştim, yani ben mesela hobi olarak şey videolar izlemeye bayılıyorum mesela, nalbantlık videoları, çok alakasız ama yani yo, mesela olabilir. hobi olarak mesela bunu hobini işe dönüştürmek de bir şey. Veya işte gerçekten işte bilgisayar programcılığını şu an ben hani arkadaşlarla çok fazla konuşuyorum. Özellikle yazılımcı arkadaşlarla vesaire falan. Üniversitelerde öğrendikleri yazılım dilinden çok aslında dışarıdaki kaynaklardan öğrendiklerini söylüyor hepsi. Yani gerçekten bir işte hani hoca gelsin anlatsın yazılım, artık öyle bir şey değil ya. Zaten öğreneceğini bazı algoritmik şeyler aldıktan sonra zaten senin YouTube'daki videolarla vesaire falan bir sürü üzerine katıp da öğrenebileceğin şey var. Dolayısıyla hani eğitim sisteminin birazcık artık değişmesi gereken, bu sadece tekrar söylüyorum Türkiye özgü bir durum tabii ki değil.
Değil.
Bütün bu dünyada arada, böyle.
Şeyi söyleyebiliriz, globaldeki adı talent gap arkadaşlar bunun.
Evet.
Yetenek kıtlığı olarak geçiyor ve bizim yani düzenli dinleyicilerimiz şeyden hatırlarlar. 2023 İş Dünyası Trendleri bölümünde biz Talent Gap'ten bahsetmiştik. Yani tüm dünyada aslında bu bir trend. Trend hep böyle sanki olumlu bir şey gibi yoruyoruz ama gündemde olan bir konu, problem gibi de yaklaşabilirsiniz. O yüzden bu problem böyle devam ediyor ve bu sorun temelde çözülmedikçe devam edecek. Hakan'a çok katılıyorum bu alanda. Çünkü artık yani hem şey anlamında bazı insanlar mecburen bir bölümlere giriyorlar. Yani tercih etme özgürlüğü olmayan bir sürü insan var. Ailesinin yönlendirmesiyle, puan yanmasın falan filan gibi şeylerden dolayı. Bu bir. İkincisi, bölümünü sevmeyebilirsin. Üçüncüsü, şu an iş dünyası, yani uzmanlaşmak bir şey, bir alan. Bir konuya uzmanlaşmak ve bir şeyin uzmanı olmak. Bir de çok yönlü dediğimiz insanlar var. Birazcık daha işte iş hayatında joker gibi denilen, işte İsviçre çakısı gibi denilen. Bu da farklı skill setleri ya da farklı konu başlıklarını bilip aslında daha geniş pencereden bakabilen, daha farklı pozisyonlarda, görevlerde çalışan insanlar. Ve bunun için yani şöyle söyleyeyim, hem yazılımcı hem grafik tasarımı biliyorsanız bu size artı yazar. Hem yazılımcı hem pazarlama biliyorsanız bu size artı yazar. Neden artı yazar? İnsanların taleplerinin ne olacağını kestirebilirsiniz ve buna uygun aslında bir arayüz geliştirirsiniz, uyduruyorum. Ya da işte şöyle bir ürün yapsak sanki işte insanların bu ihtiyacı, çok daha çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi burada oturup örnek vermeyeyim. Hı-hı. Ama bu konu yani biraz multi-skill'leşmek, biraz işte çok yönlülük, farklı bakış açıları getirebilmek çok önemli. O yüzden de sadece üniversitede aldığımız eğitim maalesef ki artık iş dünyasında yetmiyor.
Aynen öyle. Hatta senin son söylediklerine bir ekleme olarak 3 madde vereyim mi? 3 tane altın madde.
Hadi bakalım. Bir yapay zeka.
İş dünya. Yapay zeka bunların altına girebilecek şeylerdi ama birebir bir yapay zeka yok. Bir şirkette çalışan herhangi birinin, yani seviye olarak, hiyerarşik olarak veya departman olarak hangi bölüm olursa olsun, bu kişinin, herhangi bir kişinin, hepimizin bilmesi gereken bence 3 tane ana şey var.
Hadi bakalım.
Bir tanesi bir kere bir şey. Proje yönetimi. Project management denen şey.
Doğru.
Yani herhangi bir, hangi departman, İK departmanı olsun, satın alma olsun, pazarlama olsun, yani hangisi olursa bu arada, hepsinde bazen bazı projeleri yönetmek ve o projelerin işte deadline'ı, bitmesi gereken zamanı ne, bunun için hangi partiler neler yapması lazım, onları nasıl yönetirim vesaire falan. Bütün o süreçlerin yönetimi, yani bu project management, proje yönetimi yetenek setini kazanan, ki bu bence şey, yani bazı insana doğuştan daha yetenekli olabilir ama yapa yapa öğrenilen bir şey bence.
Aynen, öğrenilebilen bunun, bir şey.
Öğrenilen bir şey. Yani üniversitelerde sadece bununla alakalı genelde bölüm bir şey, bir ders olmuyor. Ama işte şeylerde, işte proje gruplarında vesaire falan filan öğrenilebiliyor ama iş hayatındaki daha başka oluyor. Dolayısıyla burada ya bununla alakalı iç, işte İK bunu sağlıyorsa veya işte dışarıdan bir eğitim alıyorsa, bir bence proje yönetimi.
Doğru.
Yani hem yükselmek için hem şey için çok fazla insanların ihtiyacı olan bir şey. İkincisi, bu her şirkette değişiyor. Her şirketin bazı dikeylerde farklı ihtiyaçları oluyor. Atıyorum, sen bir teknoloji şirketindeysen bazen şöyle bir şey. İçeride yeni bir departman kurulabiliyor veya bir yerde bir eksik oluyor. O eksiği sen doldurabileceğini düşünüyorsan orada çok değerli bir insan haline gelebiliyorsun mesela. Dedim ki bu her şeyde, mesela bazen bir şirkette yoktur da bir şirket büyürken strateji departmanı açılır. Aa dersin, ben buraya uygunum. Oraya da hani kimi getirelim vesaire falan tam bilemezler bazen. Veya bir işte proje grubu oluşturulur. O proje grubunda ufak ufak önce bazı görevler verilir vesaire. Bazen o dikeylerde çok farklı, yani işte atıyorum mesela bir banka sektörün, bir hani finans sektöründe bir bankayı örnek alalım. Orada atıyorum mesela şöyle bir şey diyebilirler. Biz içeriden bir fintech, finans teknolojileriyle alakalı bir iç bir şirket, bir şey yapı kurmak istiyoruz. Burayla alakalı şunlara ihtiyaç var gibi. Bu tarz böyle farklı farklı şirketlerde, farklı farklı sektörlerde farklı dikeyler olabiliyor. Bu o dönemin ruhuna uygun bazen çıkabiliyor. Bazen de çıkmıyor bu arada ama böyle bir şey mesela. İkincisi bu.
Üçüncüsü, mesela şu an yapay zekayı buna çok rahat entegre edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii, şu an tabii, yapay zeka her şirkette. Bunu illa teknoloji şirketi gibi düşünmeyin. Her şirkette tabii. Hatta KOBİ'lerde belki konuşulan bir konu ve yapay zeka bilen, yapay zeka hakkında fikri olan, daha öncesinde bunun üzerine merak edip çalışmalar yapmış olan herkes şu an o yapay zeka büyük ihtimal çalışmalarını ya da projelerini yürüten kişi.
Aynen öyle. Lojistiğinden bilmem nesine her yerde kullanılabilir. Yani yapay zeka böyle bir şeyde. Aynen öyle. Üçüncü ve en önemlisi, daha sonra en önemlilerinden biri bence, bazı insanlar bunu şey diye düşünüyor. Ben de bu yetenek yok gibi düşünüyorlar ama özellikle hiyerarşik olarak yükselmek için şirketlerde çok gerekli olabilen bir şey. People management. Yani insan yönetmek aslında.
Tabii ki de ilişki yönetimi.
Hem ilişki hem de insan yönetimi deyince aslında şöyle. En iyi yönetici üstünü yönetendir diye bir laf var benim çok sevdiğim bu arada. Çünkü altını
üstünü,
yönetmek çok kolay. Hiyerarşik
üstünü,
olarak.
Altını ve bence günümüz iş dünyasında peer'ını da.
Peer'larını evet. Yan aynı şeyde.
Birlikte çalıştığınız ekipteki.
Birlikte çalıştığınız insan. Aynen öyle. Çünkü şöyle şirketlerde şey çok büyük bir dert olmaya başladı yıllar içerisinde. Bazı şirketler diyelim ki işini çok iyi yapan birileri var. Bunu daha önce konuşmuştuk sanırım ama.
Evet konuştuk.
O
sessiz kalıyor.
Sessiz kalıyor. Çünkü şey hani başka insanları yönetemediği için onu yükseltmiyorlar da falan. O böyle işini çok iyi yapmasına rağmen böyle bir pasif kalabiliyor. Dolayısıyla bu bence bu da evet yani bazı insanlar doğuştan yetenekli gibi görünüyor olabilirler ama bu da sonradan biraz empati duygusuyla vesaire falan böyle kullanılabilecek ve şey yapılabilecek bir şey. Yani tekrar baştan sayarsak aslında proje yönetimi yeteneği bazı özel dikeylerde şirket içindeki ihtiyaca göre şey yapmak, farklı görevleri almak veya farklı ünvanları almak, biri de insan yönetimi aslında. Ve bunların dediğim gibi bu üçü de aslında üniversite veya akademik düzenin içerisinde bir yerlerde var ama toplu olarak böyle bir ders gibi vesaire şey yapılmadığı için biraz böyle şirketlerin
ben söyleyeyim
de
bak, senin söylediğin
akademiye dönmesi
üç,
gerekiyor biraz.
Üç başlığı da ben eğitim aldığım, üniversitede eğitim aldığım dönemde yoktu bizde.
Hı hı.
Proje yönetimini ben yüksek lisansta aldım MBA eğitimi sırasında. People management da gene yoktu ama negotiation dersi yani
münazara. Değil.
Gene bana kızacaklar çok İngilizce kelime kullandı diye
evet.
Ama uzlaşma.
Negotiation ne ya? Hayır
uzlaşma
şey ya.
Diyelim. M'li harfte şu an asla Türkçesi gelmiyor aklıma.
Aa, bizi dövecekler gerçekten. Negotiation pazarlık ya, pazarlık.
Pazarlık. Pazarlık değil, başka bir şey. Münakaşa da değil de.
Ya bana şimdi canlı canlı bana baktırıyorsun illa. Negotiation ya işte negotiation yani işte pazarlık yani. İşte negotiation yani.
Hakan sanırım şu an Turing'e giriyor. Reklam yani. Almadık ama.
Müzakere.
Müzakere. Heh.
Müzakere ama gör işte evet pazarlık yani. Pazarlık, tamam. Müzakere evet.
Müzakere. Öyle bir ders almıştık. Mesela ben de senin söylediklerine ek olarak şunları söylemek istiyorum. Yine bizim genel olarak bu sefer Türkiye'ye birazcık özgü bir problem. İşte belli bir yerde işte seçiyorsun sayısal, sözel bilmem ne. Sayısalcıysan işte felsefe derslerinde falan genellikle soru çözüyorsun, test çözüyorsun. Hı-hı, bu hı-hı. Hep hayatımız böyle geçti. Şimdi de öyle olduğunu yine tahmin ediyorum. Sosyal, ya eğer sayısal bilimciyseniz sosyal bilimlere, sosyal bilimciyseniz sayısal bilimlere bakmakta her zaman fayda var. Çünkü matematik bu hayatın gerçeği ve matematik de bir perspektif katıyor insana. Eğer sayısal kökenliyseniz de işte felsefe bilmek, ondan sonrasında kendinizi duygusal zekayı geliştirecek anlamlarda eğitmek yine size iş hayatında ileride farklı yetkinlikleri çok ciddi anlamda kazandırıyor. Farklı pozisyonlara geçmede işte Hakan'ın biraz önce söylediği bir anda oluşan o dikey pozisyonlarda vesaire vesaire diye bu çok çeşitlendirilebilir. Çünkü mezun olduğunuzda ne hayatı seçmek istediğinizi bilmiyorsunuz ya da iş hayatının ilk 10 yılında bence. İlk 10 yılında hep bir arayış halindeyiz. Yani bu mu benlik? Ben bu muyum? Burada mıyım? İşte başka bir pozisyona geçmeli miyim? Yüksek lisansı şurada yapsam acaba şöyle yapabilir miyim falan gibi. bu hem farkındalık seviyesini bence yükseltecek bir şey eğitim sürecince ya da işte o ilk 10 yıllık süreçte, hem de fazla bilgiden hiçbir zaman zarar gelmez. Yani ben hayatım boyunca bunun savunucusu oldum.
Yani evet, ve şey son hani şey yaparken, bölümü yavaş yavaş kapatırken aslında, hani yüksek lisans olduğu zaman da bunlar bir anda yükleniyor veya geliyor gibi bir durum yok. Genel olarak yani hani.
Aynı şey. Evet, konular değişiyor sadece.
Evet ya, akademik dünyayla iş dünyasının, bu arada bu yılların sorunu tabii ki, ama daha entegre olması için bir sürü farklı projeler vesaire oluyor, ama biraz aslında şey, günün sonunda iş dünyasına şöyle gibi bir şey oluyor. Ben bu örneği seviyorum. Yüzme bilmiyorsun. Üniversitede sana yüzme öğretiyorlar. Ama mezun olurken şöylesin. Yüzmeyi tam biliyorsun ama bunu tam böyle hani derin bir yerde deneyimlememişsin. Ama biliyorsun gibi bir durum var. Seni o an iş dünyasında o derin denize atıyorlar o an. O an boğula çıka, biri kurtara da başlayabiliyorsun. Veya direkt yüzerek de başlayabiliyorsun. O hep öyle bir şeyle, struggle'la, öyle bir dertle başlıyorsun. Ve sonra da iş dünyasının içerisinde zaten işte aldığın görevlere göre vesaire göre çok fazla değişebiliyor. Ama biraz şey, şirketlerin mış gibiden bahsetmiyorum. Gerçekten içeride kendi akademik şeylerinde eğitimleri vesaire de artık özellikle şirketler, büyük şirketlerse buraya çok daha fazla zaman ve bütçe ayırmaları gerektiğini de düşünüyoruz efendim.
Evet ki ben yani şu an hani böyle programlarda daha çok görev alıyorum. Bence benim adıma da çok iyi oluyor. Hani gençlerle daha böyle dinamik de ilerliyor programlarda. Ama bu böyle yani aradaki makas diyelim. Aradaki makas açıldı ve bundan sonrasında açılmaya devam edecek gibi duruyor. O yüzden ister istemez hem burada şirketlere hem de bireylere görev düşüyor. O yüzden tekrar diyorum, bilgi güçtür. Fazlasından zarar gelmez.
O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.